isyan eyleyen, tevbeye gel, tevbeye. Küfür gıybet söyleyen efendim, fırsat elden kaçmadan efendim.
Tevbeye gel, tevbeye hak, la ilahe illallahu, la ilahe illallah.
Son nefesi efendim,
tevbeye gel, tevbeye hak, la ilahe illallahu, la ilahe illallah.
Aşk isen de tevben, sana da gelir nöbet. Mevla yargılar elbet efendim,
tevbeye gel, tevbeye.
Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyenleri, bendeniz Mehmet Hadi Duran. İlahi Nefesler programımızda sizlerle birlikteyiz efendim. Kelile ve Dimne okumalarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu hafta 11. fasıldayız. İnsan ancak istidadının el verdiği işlerde muvaffak olur. Binaenaleyh vazife ehil ve erbabına tevcih edilmelidir. İbrani öğütlerinin 11.'si, insanın kendi mizacına layık ve uygun olmayan işlere eğilmemesini belirtiyormuş. Bu vasiyetin açıklanmasını arzulayan Debleşem Şah, keyfiyeti feylozoftan rica edince Feylozof Beydeba şöyle konuşmuş: "Ey padişah, Hak Teala Hazretleri her insana bir kabiliyet vermiştir. İnsan kendi yaratılış ve kabiliyetine uygun olduğu işlerde her zaman muvaffak olur. İstidadının dışındaki işlere gelince muvaffak olamaz. Bu sebebe binaen padişahlar ve büyükler her kişiye kabiliyetine göre iş vermeli, başka bir tabirle her işi erbabına ve ehline tevcih etmelidir. İbrani diliyle konuşan bir zahide misafir gelen hevesli bir yabancının macerası bu hikmeti izaha kafidir. Padişah bu sergüzeşti dinlemek arzusuna düştüğünden Feylezof Beydeba macerayı nakletmiş. Heveskar yabancı. Hindistan'ın Kunuç ülkesinde İbrani bir zahit varmış ki gayet dindar ve doğru bir zat olup çevre halkının sevgi ve saygısını kazandığından kendisine birçok hediyeler getirirlermiş. Bu zahidin tekkesi padişah sarayları gibi renkli ise de İbrani zahit yeme ve içmede daima perhizde bulunduğundan tekkesinin geliriyle bütün misafirlerini yedirir içirirmiş. Günün birinde buraya bir misafir gelmiş. Zahit adeti üzere misafire güler yüz gösterip yedirip içirdikten sonra konuşmaya koyulmuşlar. Kim olduğunu, nereden gelip nereye gitmekte olduğunu sorunca misafir demiş ki, "Halen Türkistan'da oturuyorum. Fakat asıl vatanım Frengistan'dır. Başımdan pek çok şeyler gelip geçmiştir. Müsaade buyurursanız anlatayım." Zahit, misafirin hayat hikayesini müsaade değil rica ettiğinden yabancı macerasını anlatmaya başlamış. "Memleketimde ekmekçiydim. Ustalığım sayesinde kazanabildiğim parayı çoluk çocuğumun nafakasına harcadım. Köyün zenginlerinden köylü bir dostum vardı. Çiftçi bir gün beni bağına davet etti. O kadar misafirperverlik gösterdi ki şehrin en zenginleri dahi misafirini böyle ağırlayamazdı. Yiyip içtikten sonra konuşmaya başladık. Benden ne kazandığımı sordu. Sermayemin ne olduğunu kendisine söyledim. Ayrıca onda iki nisbetinde kazandığımı söyleyince çiftçi, "Fesübhanallah, senin işin hiç de heves edilecek bir iş değilmiş," dedi. Ben de onun kazancının ne olduğunu sordum. Çiftçi ne kadar tohum ekerse o ölçüde mahsul alacağını ve bazı defa bir kile tohum ekip 20-30 kilo alındığını, masraflar çıkarılacak olursa 1'e 10 nisbetinde geliri olduğunu söyleyince ben de uyanmış oldum. O zaman hakimlerin bir sözü aklıma geldi. Düşündüm ki hakimler gerek bir milletin gerek bir şahsın en uygun ve büyük kazancı ziraat olduğuna hükmetmişlerdir. Toprak bereketi hiçbir şeyde bulunmaz demişlerdir. Velhasıl ben de ekmekçiliği çiftçiliğe çevirme arzusunda düştüm. Komşum olan bir derviş bu fikrimi haber alınca ağzını açarak bana öğüt yollu bir sürü sözler söyledi. İnsanın hırs ve tamah ile bilmediği güç işlere girişmesinin pek kötü neticeler doğuracağını anlattı. Ben sanatımla iyi geçinemediğimi, bu yoksulluğa dayanamayacağımı anlattımsa da derviş bu sözleri dinlemedi bile. Bana dedi ki, "Senin kendi sanatın ile iktifa etmeyerek daha büyük işlere göz dikişin, tıpkı atmacayı kıskanıp belaya düşen bir kuşun haline benzeyecektir." Ben hikayenin nasıl olduğunu dervişten sorunca o da anlatmaya başladı. Tamahkar kuş. Kurt yiyici bir kuş nehir kenarlarında gezinerek bulduğu böcekleri avlayıp yermiş. Bir gün görmüş ki atmacanın biri semiz bir güvercin avlayarak o yumuşak etiyle güzelce karnını doyurduktan sonra birazını da arttırmış. Kurt yiyici kuş kendi kendine, "Ben 1000 böcek tuttuğum halde yine karnımı doyuramıyorum, atmaca ise yalnız bir avla karnını doyuruyor," diyerek bundan sonra sanatını bırakarak atmaca gibi büyük av peşinden koşma hevesine kapılmış. Bir çöl adamı bu kurt yiyici kuşun böcek avından vazgeçerek güvercin gibi büyük avlar peşinde koştuğunu görünce bu değişiklikten böcek yiyici kuşun başına muhakkak bir bela geleceğini düşünerek İşin neticesini beklemeye koyulmuş. Bir aralık kuş su kenarına gelen bir güvercinin arkasından koşup tutayım derken güvercin suyun sathından uçup karşıya geçtiği halde bizim böcek yiyici kuş nehir kenarındaki sakız gibi çamura saplanıp kalmış. Çöl arabı bunu görünce sevinerek koşup büyük av avlayayım derken kendisini belaya düşüren bu hayvanı yakalamış. Çoluk çocuğuna yedirmek üzere çadırına götürmüş. Komşum derviş bu hikayeyi bana anlatarak sanatımı çiftçiliğe değiştirmememdeki kat'i kararımdan beni alıkoymak için çok çalıştıysa da muvaffak olamadı. Ben ekmekçiliği bırakarak mevcut servetimle ziraat aletleri tedarik ettim. Aldığım yere bir ölçü üzerine tohum ektim. Fakat tohumun mahsul verebilmesi için bir sene beklemek icap ettiğinden bu müddet zarfında çoluk çocuğumu besleyecek başka bir şeyim de olmadığından geçinmemde zorluk baş gösterdi. Buna bir çare olmak üzere mahsul vaktine kadar yine ekmek yapıp satmaya karar verdim. Fakat sermayem olmadığından gidip bazı dostlarımdan borç para alarak yine ekmek yapıp satmaya başladım. Halbuki bir taraftan şehirde ekmekçiliğe, diğer yönden köyde çiftçiliğe yetişemez oldum. Şehirde ekmek işini çevirecek bir kişi bularak işi ona havale ettim. Ne yazık ki koyduğum adam hırsız çıktı. Mahsul zamanına kadar ekmekçilik ticaretimde iflasa vardığım gibi, mahsul zamanı yaklaşınca da birkaç semavi afet ürünlerimi berbat etti. Büsbütün perişan olmuştum. Gelip vaziyetimi komşum dervişe anlattım. Derviş gülerek, "Senin bu halin tıpkı iki kadınlı adamın hali gibidir," diyerek şu hikayeyi anlattı. İki kadınlı adam. Orta yaşlı bir adamın iki haremi varmış. Biri kendinden daha yaşlıca, diğeri ise pek genç imiş. Karılarının dizine başını koyup uyumak bu adamın adetiymiş. Genç karısının dizine başını koyup yattığı zaman taze hanımı, kocasının sakalındaki beyaz kılları birer birer yolarmış. Bu işi kocası kendisine daha münasip ve genç görünsün diye yaparmış. İhtiyar hanımının dizine yattığı zaman hanımı siyah kıllar yolarmış ki aklar fazla olsun, kocası ihtiyar görünsün de kendi yaşlılığı belli olmasın. Bir müddet sonra sokakta herkes adamın sakalına gülmeye başlamış. Adam elini sakalına götürünce sakaldan eser kalmadığını esefle görmüş. Komşum derviş hikayeyi anlatarak benim halimin de o iki hanımlı adam ile gülünç bir hal arz ettiğini anlattıysa da gerçekten halim gülünç değil, ağlanacak vaziyetteydi. Memleketimde artık oturamaz oldum. Başımı alıp kaçtım. O zamandan beri memleket memleket gezerim. Her memlekette eli ve sofrası açık bir zata misafir olarak kalır ve bu şekilde yer içer, keyfime bakarım. Macerasını anlatan hevesli yabancı, misafiri olduğu İbrani Zahid'in merhametini celbetmiş, Zahid istediği kadar tekkesinde kalmasına müsaade etmiş. Zahid'in ana dili İbranice olduğundan kendi adamlarıyla o dil üzere konuşurmuş. Hevesli misafir, İbrani dilinin incelik ve güzelliğine hayran kalarak bu dili öğrenmek arzusuna düşmüş. Arzusunu Zahid'e anlatarak bu dili kendisine öğretmesini rica etmiş. Bilhassa bu dil İsrailoğullarının peygamber dili olduğundan bunu öğrenince mukaddes kitapları da Yahudilerin tahrif ettikleri şekilde değil de aslına uygun olarak öğrenecek ve memleketine ilahi gerçeği bilen bir bilgin sıfatıyla gidecekmiş. Bu hususu Zahid'e anlatmış ve ricada bulunmuş. Zahid, "Benim için bir mahsuru yok hay hay ama senin konuştuğun dil bizim İbranice'ye hiçbir şekilde benzemediği gibi yeni öğrenmiş olduğun ve çat pat konuştuğun dile dahi bir benzerliği yoktur. Pek güç ve zor bir dildir. Arapça dilinin bile anası sayılır. Korkarım ki bu dili öğrenemeyip bütün çalışmaların boşa gitmesin diye işin doğrusunu söylemişse de bizim heveskar misafir bu sözlere de kulak asmamış. Zira az zahmet ile yalnız bir fenni kelime öğrenmiş bulunan bir avcının o kelime sayesinde büyük bir servete kavuşmuş bulunduğuna dair bir fıkra biliyormuş. İbrani Zahid bu fıkranın nasıl olduğunu sorunca heveskar misafir bunu anlatmaya başlamış. Efendim kısa bir arayla tekrar birlikte olacağız inşallah.
Evet.
efendim.
Tevbeye gel, tevbeye hak. Ya ilahe illallahu, ya ilahe illallah.
Aşkı sende terden, sana da gelir nöbet. Mevla yargılar elbet, efendim
tevbe.
Efendim tekrar birlikteyiz. Kelile ve Dimne okumalarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hünerli avcı. Avcının biri yalnız kuş ve vahşi hayvanlar avında değil, birçok av çeşitlerinde bile hüner sahibiymiş. Böylece bu sanatla güzelce geçinip gidiyormuş. Bir gün tuzaklarını bir yere kurmuş, üç güzel kuş da tuzaklar çevresinde gezinmeye başlamış. Bu sırada yanı başında iki adamın kavga edercesine bağırarak konuştuklarını işitmiş. Bu gürültü kuşları ürkütüp kaçıracağından avcı gürültüye son verdirmek için o yöne doğru yürümüş. Bu gürültüyü yapanların iki talebe olduğunu görmüş. İlmi bir meselenin münakaşasını yapıyorlarmış. Avcı kuşların ürküp kaçmamaları için bu konuşmaya son verilmesini onlardan rica etmiş. Talebe efendiler, sen ne diyorsun Allah'ını seversen? Biz öyle mühim ilmi bir meselenin halledilmesi için konuşuyoruz ki senin kuşların değil dünya malı ona baha almaz diye avcının ricasını reddetmişler. Avcı bu mühim meselenin mahiyetini merak etmiş. O meselenin kendisine de anlatılmasını rica etmiş. Talebeler, eğer tutulacak üç kuşun ikisini kendilerine verirse meseleyi ona öğreteceklerini bildirmişler. Avcı, canım bir meseleye iki kuş verilir mi? Bari birisini vereyim demişse de talebeler, biz o meseleleri öğreninceye kadar imaret çorbasını içmekten imanımız gevredi. Kebap denilen şeyin yalnız uzaktan kokusunu koklayarak henüz lezzetinin ne olduğunu anlayamadık sözleriyle iki kuş vermeyince meseleyi kendisine öğretmek şöyle dursun. Konuşmayı da kesemeyeceklerinden kuşların tutulmasına bile imkan kalmayacağını avcıya anlatınca avcı bu pazarlığı kabul etmiş. Seslerini kesmişler. Böylece kuşlar tutulmuş, avcı ikisini talebelere verdikten sonra meselenin ne olduğunu sorması üzerine talebeler demişler ki, biz hünsa meselesine dair konuşuyorduk. Hünsaların mirastan haklarının ne olacağını münakaşa ediyorduk demişler. Avcı bu hünsa kelimesinin ne demek olduğunu bilmediğinden manasını talebelere sormuş. Onlar da ne erkek ne de dişi olan yaratığa hünsa denildiğini söylemişler. Avcı bu kadarcık bir bilgiyle kalkıp akşama çocuklarına yalnız bir kuşcağız götürerek imkan nispetinde karınlarını doyurmuş. 5-10 gün sonra göle ağ atarak benzeri görülmemiş bir güzel balık tutmuş. Eğer balığı padişaha hediye ederse belki bir mükafata nail olabileceğini umarak büyük bir kaba su doldurup balığı diri diri padişah sarayına götürmüş. O vaktin padişahı hayvan meraklısı bir zat olduğundan her nevi hayvan için yerler yaptırdığı gibi balık nevi için de pek büyük bir havuz inşa ettirmiş. İçini envai çeşit türlü balıklarla doldurmuş. Ayrıca içine küçük bir sandal koyarak arzu ettikçe binip havuzda gezer ve balıkları görerek eğlenirmiş. Avcının getirdiği balıktan pek fazla memnun kalarak kendisine 1000 altın verilmesini emretmiş. Uzakta bulunan avcı bin altın sözünü işitince memnun kalmışsa da padişahın yanında bulunan veziri, "Sultanım, bir balığa bin altın ihsan verilir mi? Bunu balıkçılar duyarlarsa her biri bir balık getirip bin altın almak suretiyle hazinenizi tam takır ederler," demiş. Avcı bu sözleri işitince ümidi kedere ve sevince de üzüntüye dönmüş. Ama padişah, "Bir kere ağzımdan çıkan sözü bir daha geri alamam. Sözünden dönmek padişahlara yakışmaz," diyerek vezirin sözünü kabul etmemiş. Bunun üzerine vezir, "Efendim, ben öyle bir çare bulurum ki sözünüzden dönmemiş olursunuz. Balıkçıya bu balık erkek midir, dişi midir diye sorarım. Her ne cevap verirse diğer eşini getirmesi lazım geleceğini söylerim. Adam tabiatıyla onu bulup getiremez, paradan da mahrum kalır," diyerek padişaha ikna etmiş. Bunun üzerine balıkçıyı çağırıp balığın erkek mi dişi mi olduğunu sormuş. Avcı, vezirin daha evvelki konuşmalarını duyduğundan talebelerden öğrendiği meseleyi hatırlayınca getirdiği balığın erkek ve dişilik yönünden cinsiyetini belirtmeyerek "Hünsadır efendim," deyince vezir artık verecek cevap bulamadığı için padişah da kahkahalarla gülerek avcıya 1000 değil 2000 altın ihsan etmiş. Heveskar misafir, İbrani Zahid'e bu hikayeyi anlatarak ilim ve bilginin daima sahiplerini mesut ve bahtiyar kılacağından ve hangi dilde ilim ve fen kitapları çok ise o dili öğrenmenin akıl ve hikmete muvafık düşeceğinden bahisle İbrani dilini ve ilmini kendisine öğretmesini Zahid'den yalvararak istemiş. Zahid demiş ki, "Gösterdiğin bu heves ve arzu hakikaten akıllıca bir şeydir. Lakin her şey erbabına göredir. Ekmekçi iken çiftçiliğe heves ederek becerememiş olduğunu sen kendin söylemiştin. Şimdi de asıl dilin olan Frenk diline benzemeyen İbrani dilini öğrenmeye heves ediyorsun. Korkarım ki hem bunu hem de kendi dilini unutmuş olacaksın. Binaenaleyh bu halinle ancak taklitçi kargaya benzeyeceksin." Heveskar misafir hikayenin nasıl olduğunu İbrani Zahid'den sormuş, o da anlatmaya başlamış. Taklitçi karga. Karganın biri güzel bir keklik görmüş. İnce ayaklarıyla taşlar üzerinden sekmesi, düz yerlerde nice şive ve cilvelerle gezinmesi karganın hoşuna gitmiş. Kendisi de onun gibi olmak hevesine düşmüş. Her gün kekliği takip ederek onun her hal ve hareketini taklide başlamış. Karganın bu takipçiliği kekliği bezdirmiş. Bir gün kargaya, "Ey siyah tüylü, ey kötü huylu hayvan, benden ne istersin ki arkamdan ayrılmıyorsun?" deyince karga tatlı bir seda ile, "Sultanım, senin tavrını pek beğendiğimden ötürü taklit etmek istiyorum. Ayıp değil ya. İnsan iyi şeyleri taklit ederse kendi kusurlarını gidermiş olur." cevabını verince keklik kendine has gevrek gevrek gülerek, "Haydi be ahmak, bir kimse kendi kabiliyetinde bulunmayan şeyi ne kadar taklit etmiş olsa mümkün değil benimseyemez," diye kargayla alay etmiş. Keklik bu istihzasında haklıydı, çünkü karga bir zaman kekliğin arkasından koşarak onun tavır ve hareketlerini taklide çalışmışsa da bunu bir türlü beceremediğinden başka eski kargalık tavır ve hareketlerini de kaybederek el aleme gülünç ve maskara olmuş. İbrani Zahid işte bu hikaye ile heveskar misafiri irşada çalışmışsa da bu gayreti fayda vermemiş. Nihayet derse başlamışlar. Biçare heveskar uzun müddet çalıştığı halde İbrani dilini asla öğrenememiş. Halbuki ondan önce az çok öğrenmiş olduğu dilini de kaybettikten sonra kendi ana dili olan Frenkçeyi bile epeyce unuttuğunu görerek yaptığına bin pişman olmuş. Mezkur hikayeleri anlatan Feylazuh Beydeba, hikayelerin hülasası olarak Debreşem Şah'a demiş ki, "Padişahım, işte insan kendi istidat ve kabiliyetinin üstündeki şeylere heveslenirse, bu hevesli misafir gibi her şeyden mahrum kalır. Büyükler ve padişahlar, kullanacakları adamların istidat ve kabiliyetlerine göre onlara memuriyet vermeli, herkesin arzu ve heveslerini yapacağım diye millet ve devlet işlerini beceriksizler ve bilmeyenler elinde bırakmamalıdırlar" Şüphesiz bu kabiliyet meselesi pek mühimdir. Bu hikayeyle de 11. faslın sonuna gelmiş olduk. İnşallah haftaya kaldığımız yerden devam ederiz. Allah'a emanet olunuz efendim. Geceniz mübarek olsun.
Seline vardım bağda diline, vardım bağda diline hu. Meftun oldum gülüne, meftun oldum gülüne. Sultan Abdülkadir'in, pirim Abdülkadir'in hu. Beli dedim sözüne, beli dedim sözüne. Bel bağladım özüne, bel bağladım özüne. Aşık oldum yüzüne, aşık oldum yüzüne. Sultan Abdülkadir'in, pirim Abdülkadir'in bu. Gülünü tac eyledim, gülünü tac eyledim. Derde ilac eyledim, derde ilac eyledim bu. Sırrın ihrac eyledim, sırrın ihrac eyledim. Sultan Abdülkadir'in, pirim Abdülkadir'in bu. Niyazı buldu husul, niyazı buldu husul. Sultan Abdülkadir'in, pirim Abdülkadir'in bu. Muhammed'in torunu, Muhammed'in torunu. Arşa salmış nurunu, arşa salmış nurunu bu. Seyrettim zuhurunu, seyrettim zuhurunu. Sultan Abdülkadir'in, pirim Abdülkadir'in bu. Aşkiye imdad eyle, aşkiye imdad eyle. Himmetinle şad eyle, himmetinle şad eyle bu. Vasfını inşad eyle, vasfını inşad eyle. Sultan Abdülkadir'in, birim Abdülkadir'in hu.